Beş Kaza Tahtacıları. İlhan Kurt. 14. Ayrım. 29. Ersin Gür. Ali Gür'ü ilk olarak 1964-65'li yıllarda babamın Orman İşletme Müdürlüğü, Aksazlar ve Günlükbaşı Yeni Mahalle Orman İşletme Depolarında depo memurluğu yaptığı yıllarda tanıdım. Ali Gür, genellikle ailecek, çoluk çocuk hep birlikte ağaç istifleyerek çalışırdı. Aile çalışırken hepsinin bellerinde yaklaşık 30 santim genişliğinde kuşak vardı. Tahtacılar sürekli ağır kaldırdıkları için belini korumak ve ağacı sırtına aldığı zaman belindeki kuşak hem belini korur hem de ağacın sırtından kaymasına engel olur. Ali Gür ailesiyle birlikte istif yaparken ben de istiflenen ağaçların damgalarını, sayımlarını yapıyordum. Ali amca sakin, ağırbaşlı, kendi halinde çok değer verdiğim birisiydi. Ersin Gür ile dedesi Ali Gür ile babası İsmail hakkında sohbet edeceğiz. İK: Ersin, bana ailen hakkında bildiklerini anlatır mısın? EG: Dedem Ali Gür, kendisi okuma yazmayı çok geç öğrense de, o yıllarda okumanın ne kadar önemli olduğunu kavradığı için, çocuklarını o günün zor şartlarında ve kısıtlı imkanlarla dağlarda bellerde çalışırken, çıra ateşinin şavkıyla sağlanan ışık ile çocuklarından sadece 3 oğlunu okutabilmiştir. Özellikle büyük oğlu İsmail Gür'ü o yıllarda tahtacılar için çok gözde bir meslek olan ormancılığı seçmiştir. İsmail ilk başlarda mesleğe tekniker olarak başlamış, ardından orman mühendisi olarak mesleğini sürdürmüştür. İsmail Gür şu an günlük başında, ata yurdunda, sakin ve huzurlu olarak oğlu ve torunlarıyla birlikte emekliliğini yaşamaktadır. Ortanca oğlu Hüseyin Gür öğretmenlik mesleğini seçmiş, coğrafya öğretmeni, Musa Gür ilkokul öğretmenliğinden emeklidir. Halen günlük başında ikamet etmektedir. Maalesef Ali Gür'ün 4 kızı oğlanlar kadar şanslı olamamış, okuyamamıştır. Gür ailesine ait bir fotoğraf. Dedem Ali Gür 1920 Antalya'da dünyaya gelmiş. Babası Bayram, annesi Fatma'dır. Dedemin 3 erkek 4 de kızı vardır. Oğlu İsmail 1946 yılında günlük başında dünyaya gelmiş. Orman İşletme Müdürlüğü'nde Orman Bölge Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde görev yapmıştır. Ali Gür'ün eşi Fatma 1911 Fethiye Kemer'e bağlı Dere Köyü'nde dünyaya gelmiş. Ali Gür'ün eşi Fatma'nın babası İbrahim Değirmenci, 1872 yılında Fethiye doğumlu. Fatma'nın annesi Eşe Gümüş, 1863 Ören doğumlu. İsmail Gür'ün eşi Şafak Dilsiz Gür, 1948 yılında Çengel Köyü'nde dünyaya gelmiş. Şafak Dilsiz Gür'ün babası Balla Hasan Dilsiz 1911 günlük başında doğmuş. Annesi Fatma 1914 yılında Ortaköy Bayat'ta dünyaya gelmiştir. Balla Hasan Dilsiz'in babası Ali Dilsiz 1882 Ören doğumlu. Eşi Ayşe 1873 Ceylan doğumludur. 30. Veli Uçkun. İK: Veli, bana baban Hamza İshak Uçkun ve çaylakları anlatır mısın? V.U. Babam Hamza İshak Uçkun, çaylak aşiretinde daha önceleri 2 dönem muhtarlık yaptı. 1973-77 yılları arasında da bir dönem günlükbaşı belediye başkanlığı yaptı. Civcivli Ahmet Ağa, Hoça Mahallesi'ni yurt edinmezden önce Uçkunlar, Çaylaklar Obası olarak Belenkavak Köyü'nde oturmaktaydı. Dedem Velicik, Belenkavak'ta yaşadığı yıllarda Belenkavak Köyü muhtarıymış. Nif, Karafilli, Koru, Çameli, Gölhisar, bu civarda yaşayan tahtacıları dedem Velicik, Belenkavak'ta toplamış. Buranın ilk muhtarı dedem Velicik olmuş. Benim adım da Velicik dedemden dolayı Veli adını almışım. 1924-1925 yılında yeni kurulan Cumhuriyet Hükümeti, topraksız köylülere yer yurt edinmeleri için bir yasa çıkarınca, Kızılcaköy'den Civcili Ahmet Ağa, Hoça'ya inmiş. Dedem Velicik, Belengavak köyünün Çaylaklar Obası'nı Ortaköy Bayat'a yerleşme kararı alınırlar. Ortaköy Bayat'a gelip yerleşenler, Üsülü Hüseyin Günaylar, Sadık Günday Hocalar, Meteler, Gündenler, Çaylaklar olarak Dedem Velicik burada da muhtar olarak görevini sürdürür. Ortaköy Bayat'ta ilk yapılan muhtarlık seçiminde Ortaköy'ün yerli halkından birisi Dedem Velicik'in karşısına aday çıkmış. Meteler, dedemi desteklemeyip Ortaköy Bayat'tan aday olan muhtar adayına oy verince dedem seçimi kaybetmiş. Dedem Metelere kızıp o da Hoça Foça mahallesine gelmiş. Babam Hamza İshak Uçkun, Yeni Mahalle, Karagedik, Hoça, Akarca mahallesi sınırları içerisindeyken iki dönem muhtarlık yaptı. 1973-77 yılları arasında bir dönem günlükbaşı belediye başkanlığı yapmıştır. Babam okuryazarlığı olmadığı halde askerde çavuş olmuş, asker dönüşü cahil olduğu halde iki dönem muhtarlık yapmış, bir dönemde belediye başkanlığı yapmıştır. Velicik eşi Meryem'in çocukları, Velicik doğum tarihi 1857, ölüm tarihi 1950. 1. Hamza İshak Uçkun'un eşi Sultan Kırdöklerden. 2. Kemal Uçkun'un eşi Peri Kepçiklerden. 3. Şükrü Uçkun, eşi Sevim Molla Hasanlardan. 4. Elif Uçkun, Küp Çaylaklardan. 5. Fatma Uçkun, Kır Çaylaklardan. 6. Ali Uçkun, Ayten Gemişlerden. Babamı seçimlerde genellikle Sünni kesimin oyu ile seçim kazandığı için sağ kesim ile diyaloğu çok iyiydi. 1970-80 yılları arasında meydana gelen sosyal olaylarda Ortaca'nın Fevziye ve Kemaliye köyü sağ görüşlü militanlar tarafından basılıp evlerinde önemli zayiatlar verildi. Günlük başı halkı olarak bizim köyü de basarlar mı diyerek, acaba bugün mü yarın mı basarlar diyerek akşamları av tüfekleriyle nöbet tutmaya başlamıştık. Babamın sağ kesimle olan diyaloğu sayesinde günlük başında herhangi bir olay meydana gelmedi. İlhan, 1950 yılından Demokrat Parti iktidarı döneminde Vatan Cephesi kuruldu. 1970'te APD Süleyman Demirel, MSP Necmettin Erbakan ile MHP Alparslan Türkeş'in kurduğu MC hükümeti döneminde siyaset sertleşti. Çorum, Kahramanmaraş, Ortaca olaylarında birçok can kaybı yaşandı. 1980 yılı sonrası 2 Temmuz 1993 yılında Sivas katliamını yaşadık. Şu an hala Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, şimdi de Türkiye İttifakı gibi sürekli ayrıştırıcı, kışkırtıcı söylemler yapılmaktadır. Bunlar ne demek istiyorlar? Hiç mi geçmişten ders almazlar? Özellikle İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu nasıl oluyor da bu kadar kışkırtıcı bir dil kullanır, hayretler etmekteyim. 31. Sedat Çetinkaya. 13.06.2009 Cuma günü Fethiye Sanayi'de bir köylü vatandaşın isyanıyla karşılaştım. Sohbetimiz esnasında Ortaköy Bayat'tan olduğunu söyledi. Buğdayına taban fiyat olarak 160 kuruş, taban fiyat verdikleri için isyanlardaydı. Eskiden pamuk ektiklerini, pamuk ektikleri sıralarda pamuğun iyi para ettiğini, o yıllarda iyi para kazandıklarını, Yunanistan'dan pamuk aldıkları için mecburen buğday ekmek zorunda kaldıklarını, tohum, mazot, gübre parası derken beyler buğdaya 160 kuruş fiyat verdiler. Elde yok, avuçta yok, zarardayız dedi. Araya girip konuyu değiştirip araştırma yaptığım konuya getirdim. İK, Sedat, Ortaköy neresi, Bayat neresidir, bana anlatır mısın? SC, Ortaköy'ün eski adı Bayat'tır. Sonradan Ortaköy adını vermişler. Benim şahsen anlayamadığım neden Bayat adını, neden Ortaköy yaparlar? Dodurga'nın adını Gölbent, Gülümet, Kestep'in adını Eşen, Margaz'ın adını Üzümlü, Dirmil'in adını Altınyayla, Gebeler'in adını İçmeler, Zeyve'nin adını Güneşli, Girdev Köyü'nün adını Alaçat gibi isim değişiklikleri yapılmış. Bundan ne çıkar, ne kazanılır bir türlü anlayamadım. Bizim orta köyün eski adı Bayat'tır. İK Sedat, tahtacıların Bayat'a gelişleri hakkında ne biliyorsun? Bildiğin kadarıyla anlatır mısın? S.Ç. Babamdan ve köylülerimizden duyduğum kadarıyla anlatabilirim. 1924-25-26 yıllarında Belengavak'ta yaşayan tahtacılara devlet Bayat'ta yer göstermiş. Tahtacılar çok kalabalık, malı maşatı, atı, eşeği, katırı, keçisi, koyunuyla Belengavak'tan Bayat'a gelince köyde ekili arazilere, tarlalara çok zarar vermişler. Bayat'ta yaşayan köylüler Belengavak muhtarı Velicik'e bu duruma acilen çözüm bulmalarını söylese de değişen bir şey olmamış. Belengavak'tan gelen tahtacıların muhtarı Velicik, Bayat köyü muhtarlığına aday olmuş. Bayat'ta oturan köylüler de Velicik'in karşısına Kadir Dalgıç'ı muhtar adayı çıkarmışlar. Muhtarlık seçimini Kadir Dalgıç kazanmış. Tahtacıların malları Bayat köylünün ekili tarlalarına zarar vermesi nedeniyle Bayat'tan Kadir oğullarından Kadir Dalgıç ile Velioğlu Hasan Çetinkaya Çaylaklar Obası tahtacılarını Bayat'tan sürmüşler. Bu tahtacılardan en son Kalçıklardan Ali Kalçık da 1970 yıllarında Bayat'taki arazilerini satıp günlük başına göçtüler. Kızılcaköy'e gelince Kızılcaköy, Ortaköy, Bayat'ın yaylasıdır. 32. Ali Palaz, Akça Enişköyü. Fotoğraf, Ali Palaz'a ait saz çalarken bir fotoğraf. Ali Palaz, 1929-35 yıllarının birinde dünyaya gelmişim. O dağ senin, bu dağ benim derken, dağ dağ gezerken rast geldiğim vakit bizi nüfusa kayıt etmişler. Nüfus kağıdımda yazdığı gibi hele bir incele. Babamın doğduğu, benim doğduğum yer ile benim çocuklarımın doğduğu yerler hep ayrı ayrıdır. 1930'lu yıllarda Fethiye'de terleme hastalığı, sıtma yaygındı. Çok da ölenler olduğu için 1934 yılında sıtma hastalığından terleme hastalığı korkup Fethiye'den Elmalı Akçaeniş köyüne göçtük. Fethiye günlük başında kalan akrabalarımıza Girebolulular derler. Adı İbrahim Yalçın'dır. Akçaeniş köyüne geçince sütleyen, gendüve, lengüve, dirgenler, elmalı, kaş, finike, beş kaza dağlarında ağaç işledik. Ben cem törenlerinde saz, keman, bağlama çalarım. Sazende zakir olarak görev yapmaktayım. Cem törenine ilk olarak nefesle başlarız. Erkan samahı, muhabbet samahı. Erkan samahını herkes dönemez. Yalnız hak yolunda yürüyenler dönebilir. İK Ali Palaz Akçaeniş, muhtarı Musa Göz'ün evinde yanımıza gelirken yanında curasını da getirdi. İlerleyen yaşına rağmen hala cura çalabilmekteydi. Benim için birkaç samah çaldı. Sonra müsaade isteyip yanımızdan ayrıldı. Sazanda zakir, cem töreninde bağlama, keman ile nefes okuyanlar. Cura, üç telli bağlamanın dört telli olanıdır. Cem törenine katılan canlara sesini duyurabilmek için bir tel daha takılarak dört telli mızrap ile çalınır. 33. Hasan Karabulut, Polis Hasan, Akçaeniş Köyü. İK Hasan Karabulut ile 12-13-8-2017 tarihinde Seki Yaylası, Yörük ve Türkmen Yayla Festivali kapsamındaki etkinlikte tesadüfen karşılaştım. Hasan Karabulut, Antalya Elmalı, Akçaeniş doğumlu olduğunu, asıl doğumunun 1939-40 fakat dağlarda ağaç işlerken, o dağ senin bu dağ benim derken, biz tahtacıların genellikle nüfusları günü gününe yazılmamıştır. 1942 doğumlu olduğum halde nüfusa geç yazılmışım. Nüfusta 1950 doğumlu olarak gösterilmektedir. Anamın adı Fatma, ortaca tahtacılarından enselidir. Fotoğraf 11. Antalya Elmalı Akçaeniş Köyü'nden Hasan Karabulut, polis Hasan. Babam çaylaktır. Akçaenişliler babama Gordu Ali derler. Akçaenişliler beni polis Hasan olarak tanırlar. Ben 10 yaşlarındayken Beşkazağ'ın Seydikemer, Dereköy'ün boyalı mevkiinin tam güneyine düşen tahtacı yurduna gelip burada ağaç işlerdik. Çakıroğulları bize kol kanat olurdu. Bizim obayı korurlardı. Çakıroğlu Enver Ağa, Akçaeniş'e geldiği zaman Hasan Uysal Ağa ve Mehmet Coşkuner'e gelip konuk olurdu. Seki Yaylası'nda bu kısa sohbetimize daha sonra Akçaeniş'te devam ederiz diyerek sonlandırdık. İK 18-2018 günü Hasan Karabulut ile söyleşimizi sürdürüyoruz. Hasan abi, Değirmen Köy'e gidebilir miyiz dedim. Kabul edince doğru Abdal Musa Sultan'ın Solak Değirmeni'ne gittik. Önce değirmeni ziyaret ettikten sonra Solak Değirmeni'nin hemen yanında bulunan yeni yapılmış modern sistemde çalışan değirmene yöneldim. Değirmenin sahibinden bilgi almak istedim. Değirmenci bana önceleri bu arazi ve Solak Değirmen ve Değirmen Köy'ün tamamının toplam 713 dönüm olduğunu, Civcivli Ahmet Ağa'nın tapusu içerisinde yer aldığını söyledi. Sonra bu araziyi Civcivli Ahmet Ağa'dan dedemiz Halil Aslan Ağa almış. Şu an bu arazi Halil Ağa'dan oğlu Şevket Ağa'ya kalmış. Ondan da Şevket Ağa'nın oğlu Doğan Aslan bu değirmeni çalıştırmakta. Hem de Abdal Musa'nın Solak Değirmenini korumaktayız dedi. Yaptığım araştırmalarda Abdal Musa ve Solak Değirmen menkıbesi anlatılanlara göre şöyledir. Abdal Musa Sultan Antalya Elmalı Tekkeköy'e tekkesini kurunca ünü Anadolu'nun her tarafına yayılır ve müritleri de çoğalır. Bu defa bazı ihtiyaçları da artar. Başta un gerekmektedir. Abdal Musa Sultan Değirmen aramaya koyulur. Şu an Değirmenköy'de bulunan değirmeni o yıllarda Rum asıllı Marko'ya çalıştırmaktadır. Abdal Musa Sultan önce Marko'ya bu değirmeni bana sat der. Marko olmaz der. O zaman kiraya ver der. Marko yine hayır olmaz deyince bu defa Abdal Musa Sultan o zaman bu değirmen benim der. Abdal Musa Sultan ile Marko arasında tartışma büyür. İşte değirmen senindi benimdi derken olay Elmalı Kadısı'na intikal eder. Kadı'ya giderler. Kadı ilk önce Abdal Musa Sultan'ı dinler. Abdal Musa Sultan, Kadı Efendi, Marko değirmenini bilmiyor der. İşte benim değirmenimin önünde kocaman kavak, çınar vardır. Başı ummana uzar. İçerisindeki değirmenin çarkları, baştakiler sola döner, sağ taraftakiler de sağa döner deyince, değirmenci Marko'nun içinden bir sevinç belirir. Tamam der, ben kazandım. Neyse, kadı keşife gitmeye, olayı yerinde görmeye, incelemeyi düşünür. Hep birlikte tam değirmene yaklaşınca Marko bir de ne görsün. Değirmenin önünde Abdal Musa Sultan'ın tam anlattığı gibi kocaman bir kavak çınar vardır. Hemen koşarak değirmenin kapısını açıp içeriye girince bir bakar ki ne görsün. Gerçekten değirmenin çarkları da aynen Abdal Musa Sultan'ın anlatıp tarif ettiği gibi dönmektedir. Marko, kadının vereceği kararı beklemeden doğru gidip Abdal Musa Sultan'a secde eder. Adını da değiştirir bu olaydan sonra. Marko'nun adı Murat Baba olur. İK Hasan Karabulut, Akçaeniş Köyü'nde çok ilgimi çeken bir olay anlattı. HK İlhan, eşim Gönenir'in amcasının oğlu Asıl Sanal, bundan tam 35 yıl önce Isparta Eğridir'de ağaç işlerken ağaç altında kalarak Hakk'a yürüdü. Akçaenişli akrabalarımız asılın Hakk'a yürüdüğü yeri ziyaret etmek için Akçaeniş'ten bir otobüs ile olayın meydana geldiği yeri ziyaret etmek için Isparta Eğirdir'de olayın meydana geldiği yerde kurban kesip dua edip lokma yiyip dönecekler dedi. İlhan, ben ve eşim bu dağlarda ne zorluklarla yaşadık bir bilsen. Akçaeniş köyümüzün zati ihtiyacı için verilen odunlarımızı katırlarımıza sarıp Dokuz Göl, Silara, Koç Kuyuları, Ayın, Avşar Kuyuları, Sevincik'e götürürdük. Buralardan getirip kışın herhangi bir yere çalışmaya gitmediğimiz zaman evimizde yakarız. Biz Akçaeniş'e Ortaca'dan geldik. Küçük çocuktum. Develere, katırlara yükümüzü sardık. Yolda dedem Urlu Hasan bizi bazen katıra bindirir, bazen deveye bindirerek geldik. Çünkü çocuğuz, yolda yürümemiz olanaksızdı. Günlük başına geldiğimizde Ali, Halil, Veysel, Mehmet Yelken kardeşler bizim hem akrabamız hem de müsahibimiz. Yol kardeşliğimiz olduğu için 10-15 gün burada dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. Annemgil, Enseli akrabaları Erdiller olarak bilinir. Babamgil'e de Çaylaklar derler. Günlük başından yola koyulduk. Aynı gün Dont, Bozyer civarında bizim aşiretten ağaç işleyen akrabalarımızın yanında da bir iki gün geçirdikten sonra tekrar yola çıktık. Gökben Domuz Ovası'ndan yolumuza devam ederken o kadar sık çam ve palamut ağaçları vardı ki gökyüzü görünmezdi. Palamut ağaçları o kadar sıktı ki güneşi bile ara sıra görebiliyorduk. Köylüler palamut ağaçlarının altında palamut çırpıyor, palamutları toplayıp çuvallara dolduruyorlardı. Karşımızdan gelen yörükler develeriyle katar katar çuvallara doldurdukları palamutların develerle götürüldüklerini görünce dedeme, "Dede bunlar nedir, nereye gidiyor?" diye sordum. Dedem, "Bu palamutları oğlum Meyri'deki palamut depolarına teslim ediyorlar. Gemilerle dış devletlere gidiyor," dedi. Dedemin elinde tuttuğu yular ile katırlarımızı çekip yolumuza devam ettik. Yolumuzda zaman zaman çıkan sincaplar o kadar çoktu ki palamut ağaçlarında daldan dala zıplayarak, atlayarak, neşeyle oynaşarak birbirlerini kovalayıp oyunlar oynuyorlardı. Önümüze bazen de keklik yavrularının palazlarını alıp suya indirip dağın yamaçlarına doğru çekildiklerine çok tanık oldum. Beş Kazağ'ın Gökben, Domuz Ovası, Kaba Ağaç, Alaçat, Girdev, Çamurköy, Gebeler, İçmeler, Dereköy, Tezdibel, Sıçak Yaylası, Barak Yaylası derken Akça'ya, Akçaeniş'e geldik. Dedem Urlu Hasan, ben ve kardeşimle iki erkek çocuk yetim kaldık. Dedem bizi büyütebilmek için senit, oklava, tokuç yapıp katıra sarıp Beş Kazağ köylerinde ev ev gezerek Kadıköy, Zey ve Güneşli, Gebeler, İçmeler, Kemer'e götürüp satıp geçimini sağlayarak bizleri öyle büyüttü. Ben 10 yaşlarındayken Seydi Kemer'in Dereköy'de, Boyalı'nın tam karşısında, Tahtacı yurdunda ağaç işlerdik. Bir gün katırla ağaç çeken bir kadın yolun ortasında doğum yaptı. Garip ne yapsın, çalışırken çocuğunu doğuru verdi. Dereköy'de, Kayabaşı dedikleri yerde bizim tahtacı mezarlarımız vardı. Dedem, Urlu Hasan'a bizim obanın katırlarını gütsün diye Beş Kazağ'dan, Kayacık Köyü'nden Ramazan adında birini kiracı tutmuş. Hem de parasını peşinen verip katırları teslim etmiş. Baharın yaz ayları gelip ağaç kesimi mevsimi gelince dedemle obadan birkaç kişi katırları teslim almak için Akçaeniş'ten yola çıkmış. Akçay, Barak Yaylası, Sıçak Yaylası, Tezlibel, Dereköy derken Beş Kazağ'ın Kayacık Köyü'nde Ramazan'ın evine varırlar. Ramazan'ın evinde kocaman iki Samsun alası çoban köpeği karşılamış dedemi. Dedem eve zor yaklaşmış. Bahçe harımından Ramazan'a bağırmış. "Ramazan, şu köpekleri bir hoş de hele," diye bağırmış. Ramazan, evin içerisinden elinde üç telli bağlamasıyla balkona çıkıp dedemi görünce hemen köpekleri hoş hoş diye hemencecik kovalamış. Dedem, Ule Ramazan, bizim katırlar nerede? Bizim oğlan ben katırları götürmeye geldim, demiş. Ramazan da, vallahi Hasan amca, senin katırları 6 ay önceleri Kuşlar Köylü'nün oralarda bir yerde gördüydüm, demiş. Biz Akçeyeniş tahtacıları. Urlu'nun anlamı sarı lira, Osmanlı altını anlamında söylenmektedir. Kuşlar Köyü, Kayacık, Gebeler, Kınılar, Çatak Köyü'nün tam ortasındadır. Şimdiki adı Kuşköy'dür. Bir vakit Süleyman Ağa'nın vurulduğu yerin bir adına da Ağa vurulduğu denir. Burası aynı zamanda tahtacı yurdu olarak da bilinir. Buradan Katarların yiyecek ihtiyacını temin etmek için Dereköy'den Girdev Yaylası'na gittik. 20-25 katıra arpayı çuvallara doldurup katırlara sardık. Bir miktarını da kesim sahasında bulunan barınağımıza bırakıp kalanını Akçeyniş'e götürüp kış yiyeceği olarak depoladık. Akçeyniş köyü genellikle Enseli, Çaylak, Danabaş, Gökçeli, Göceli, Aydınlı, Elemetli, Cingöz aşiretine mensup ailelerden mensuptur. Akçeyniş köyü tahtacıları. Dağda kesime gittiğimiz zaman önce kalabalık vaziyete göre adaklık koç alırız. Eğer koç bulamazsak teke alıp keseriz. Kesinlikle dişi hayvan kesilmez. Eğer 20 kişi varsa 20 kişiye eşit olarak pay yapar, üzerine de numara koyarız. Kura çekilir. Kurada herkes kendine düşen payı alır. Herkes kendisine düşen payı kendi ocağında pişirmesi mutlaka şarttır. Bunun da nedeni kaza kurbanı olduğu için kendi barakalarına götürüp pişirir. Akşam olunca mürebbimizin evinde toplanırız. Her evde ayrı ayrı pişirilen lokmaları önümüze koyup mürebbinin okuduğu duayla lokmalarımızı yeriz. Hepimiz niyaz eder, ertesi gün işe başlarız. Kaza bela için, ölüler için, hayatın normal gitmesi için anama babama her yıl kurban keseriz. Kurban kesmek için mutlaka koç kurban ederiz. Eğer koç bulamazsak erkeç teke keseriz. Erkeç kesileceği zaman mutlaka önce horoz keseriz. Önce sofraya horozu koyar, birer lokma da olsa alıp yeriz. Bunun nedeni biz tahtacılar tekeyi şeytan biliriz. Horoz Cebrail'dir. Koç ise Hazreti İbrahim aracılığı ile bizlere sunulduğu için makbuldür. İlk tercihimiz her zaman koç olur. Kesilen kurban bizim için kaza kurbanıdır. Çalışırken başımıza herhangi bir kaza bele gelmesin, anamıza babamızın hayrına gitsin diye yapılan bir etkinliktir. Muharrem ayı. Kurban bayramı bittikten 14 gün sonra biz tahtacılar sabah olunca erken kalkıldığı için erlik deriz. Sabah ezanından önce kalkar, et türü yani canı yakılarak kesilen hiçbir şeyi yemeyiz. Yumurta dahi yemeyiz. Akşam ezanından sonra da orucumuzu açarız. Canı yanan hayvan ürünlerinin haricinde her şeyi yeriz. Sabah ve akşam yemekte su içmeyiz. Yalnız ayran içeriz. Orucu 11 gün tutarız. 12. günü öğlen saat 12'ye doğru akşamdan hazırlanan aşure cem evine getirilir. Mürebbimizin okuyacağı dua ile Kerbela'da şehit olan Fatma anamızın çocukları, Hazreti Peygamber'in torunları, Hasan Hüseyin aşkına yas olarak tuttuğumuz orucumuzu bozduktan sonra akşamı için her oruç tutan bir Cebrail horoz kesmek zorundadır. Bacılar, Cebrail'in taşlığını, ciğerini de Cebrail'in horozun içerisine koyup öyle pişirirler. Akşam Cem evinde toplanan canlar, Cebrail'in etini kurulan sofraların etrafında toplanıp yerler. Kemikleri kurbancı tarafından toplanıp, münasip bir yerde derin bir çukur açılıp gömülür. Herhangi bir yabani hayvanın, köpeğin yememesi sağlanır. Çünkü bu kemikler Hasan ile Hüseyin'in yası için kesilip yendiği için Cebrail'in kemiklerine de saygı gösterilir. Erlik. Tahtacılar sabah oruca erken kalkıldığı için erlik derler. Kement bağı. Cebrail. Horoza Cebrail denir. Yular. Özellikle büyükbaş hayvanların başını bağlayarak çekilen ip. Kurban. Kurban satın alındıktan sonra eve getirilir. Evin anası, evin ocağı olduğu için kurbanı kurbancıya evin anası teslim eder. Kurbancı, kurban bıçağını dededen dua ile aldığı için kurban bıçağı kullanılır. Her tahtacının evinde özel kurban bıçağı vardır. Bu bıçak yalnız kurban için kullanılır. Kesinlikle başka bir iş için kullanılmaz. Kurbancı duasını okuduktan sonra kurbanı kesip dört bacağı ile döşü ve kelle pişirilip Cem evine getirilir. Önce kelleyi sofraya koyarız. Döşü mürebbiye verilir. Herkes yer içer, dualar okunur. Dede, kurbanlarınız kabul olsun, Allah yenisine kavuştursun diyerek dağılınır. Hıdır Ellez. 6 Mayıs'ta birbirine hasret Hıdır ile Ellez, iki kardeş bir araya gelmek isterler. O gün buluşamayıp birbirlerini görmeden geçip giderler. Akçaenişte tahtacılık sanatını, mesleğini yaklaşık 25-30 yıldan beri yapan kalmadı. Köyümüz genellikle Antalya'da turizmin gelişmesiyle bu işlerde çalışılmaya başlandı. Ben ve kardeşim Konya altında gemilere yük yükleyen portif operatörlüğünden emekli oldum. İki oğlum bir kızım var. Büyük oğlumun adı da Hasan Karabulut'tur. Jandarma assubaylığından emeklidir. Ufak oğlum Ali Karabulut şu an Meksika'da Türk konsolosluğu yapmakta. Turizm şirketi var. Kızım Fatma Karabulut ev hanımı. Oğlum Hasan'ın adının Hasan olmasının sebebi, anam oğlum Hasan'ın doğduğu gece dedem Hasan'ı kendi yatağında gördüğü için anam oğlumun adını Hasan koymuş. Anamın isteği üzerine baba oğul adımız Hasan oldu. Biz Akçaeniş köylüleri askere giderken kırmızı bir kuşak ile önce ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyerek belimize kement bağlarız. Bunun sebebi eline, diline, beline sahip ol demek içindir. Askere gittiğinde aman ha, sakın bir yanlışlık yapma, devletine, milletine mahcup olacak hiçbir işe karışma anlamına gelmektedir. İK Hasan Karabulut Beni, 2017 tarihinde Kurban Bayramı'nın 3. günü düzenlenen Dokuz Göl Akçaeniş Nostalji Günleri etkinliğine davet edilmeme rağmen katılamamıştım. Hasan Karabulut, bu yıl yapılacak Çamkuyu Akçaeniş Köyü Nostaljisi etkinliğine de davet edince, ben de bu davete katılmak için 23.08.2018 günü Girdev Yaylası'nda kamp yapan misafirimiz yoga eğitmeni Sedat Bektaş ve Doktor K. Seden Taş ile birlikte sabah çok erken bir saatte güneş doğmadan kalkıp Girdev Yaylası'ndan yola çıktık. Barak Yaylası, Akçay, Elmalı'da önce sabah kahvaltısı yaptık. Marketler açılınca da ihtiyaçlarımızı aldık, sonra da Çamkuyu Yaylası'na doğru yola çıktık. Tam Avlanbeli yokuşu başlar başlamaz sağ tarafımızda Avlan Gölü'ne gelinir. Sol tarafta Çamkuyu Yaylası yol ayrımı vardır. Çamkuyu Yaylası'na doğru yolumuza devam ederken yaklaşık 4-5 kilometre sonra koruma sahası giriş kapısına geldik. Aynı zamanda asırlık sedir ormanlarının giriş kapısından koruma sahasına giriş yaptık. Avlanbeli ile Avlan Gölü yol ayrımından 11 kilometre sonra Çamkuyu Yaylası'na geldik. Çamkuyu Yaylası'na hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Muhteşem, eşine emsaline az rastlanan bir sedir katran ormanı ile karşılaştık. Çamkuyu Yaylası'nın avuç içi gibi doğudan batıya doğru yaklaşık 1,5-2 kilometre uzunlukta olduğunu tahmin ederim. Güneyi ile kuzeyi yaklaşık 700-800 metre eninde oval bir düzlükten meydana gelmektedir. Düzlüğün tam ortasında araları yaklaşık 200 metre ile 6 kuyu var. Bu kuyulardan bakırlarla su çekilerek insanlar su ihtiyaçlarını bu kuyulardan karşılamakta. Çamkuyu Yaylası'na gelince yolun sol tarafında orman işletmesi tarafından yaptırılan 10 adet olduğunu tahmin ettiğim bungalovlar, ayrıca 4-5 adet bina var. Bu bungalovlar kullanılmadığı için atıl bir şekilde durmaktadır. Çamkuyu Yaylası'nı görünce yüreğim sızladı. Çamkuyu Yaylası, Elmalı Güreş Kulüpleri için antrenman sahası ve güreşçi yetiştirmek için havası ve konumu ile eşine çok az rastlanacak bir yayladır. Herkesin bildiği kadarıyla Antalya, Türkiye'de en çok güreşçi yetiştiren ve bu güreşçileri bağrına basan bir ilimizdir. Yetkililerin dikkatini çekerim. Güreş sporu ile ilgilenen ilgililerin dikkatini çekmek istedim. Hepimizin bildiği gibi Antalya Belek'te tatil köyleri, golf turizmine, futbol kulüplerine ev sahipliği yaparken Elmalı Yaylası alternatif turizme katkı vermesi için Orman İşletme Müdürlüğü'nün Çamkuyu, Oluk, Dokuz Göz Yaylası tesisleri neden Dünya Avrupa Güreş Kulüplerine ev sahipliği yapmasın, atıl vaziyette duracağına, turizme bu yönüyle neden değerlendirilmesin? Fotoğraf 34. Çamkuyu Yaylası'nda akça iniş tahtacıları, kuyulardan su dolduran yoga eğitmeni Sedat Bektaş. Beni bu etkinliğe davet eden Hasan Karabulut ile Akça İniş Köyü muhtarı Musa Göz'e sordum. Bu etkinlik için kaç para masrafınız oluyor? Soruma muhtar Musa Göz cevap verdi. Bu etkinliğin tüm masrafları Elmalı Belediyesi tarafından karşılanıyor dedi. Çamkuyu Yaylası'nda yapılan bu etkinlikte en çok dikkatimi çeken bu etkinliğe Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in önderlik etmesiydi. Elmalı Belediyesi'nin hummalı bir şekilde çalışmakta olduğu ilk gözümüze çarpan olaydı. Elmalı Belediyesi'nin kamyonları toz olmaması için yolları sulamakta, bir taraftan da akşam konser için sahne hazırlığı yapmaktaydılar. Seyircilerin oturmaları için plastik sandalyeler, su içmek için şişe suları, akşam üzeri dağıtılmak üzere depolanmış kavurma ve ekmekler hazır vaziyette bekliyordu. Fotoğraf 35. Çamkuyu Yaylası dönüşü Katran Ormanları, Sedir Ormanları arasından Avlan Gölü'nün görünüşü. Yayla etkinlikleri yörükler ve tahtacılar için çok ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Farklı sebep ve nedenlerle sağda solda gerek iş için, gerek eğitim, gerek evlilik nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalarak dağılan akrabaları, komşuları, arkadaşları ile bu gibi etkinliklerde bir araya gelip burada hasret giderirler. Ben ve arkadaşlarım ilk geldiğimde ortalık çok sakindi. 3-4 saat içerisinde Çamkuyu Yaylası'nda akıl almaz muhteşem bir kalabalık oluştu. Asırlık katran sedir ormanlarının altında hiç boş yer kalmadı desem yeridir. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Ümit Öztekin'e bu örnek davranış ve duyarlılığı için çok teşekkür ederim. 14. ayrımın sonu.